Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh 2 başlıklı yazıyı sunacağız. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: İnsanları irşad etmek, lafta değil, gönülden halis bir inanış ve iştiyakla gerçekleşir. Yine bütün bunlar, halvet, ibadet, zikir, riyazat ve murakabe ile alınacak neticelerdir. Yoksa şekilcilikten ve gösterişten öteye geçmeyen ve ruha asla işlemeyen bir takım davranışlarla elde edilecek neticeler değildir. Nefs engeli aşılmadan, bir takım kalbi merhaleler geçilmeden, gönülleri irşat hizmetine ehil olmak mümkün değildir. Nitekim büyük mürşidi kamillerin hepsi de bu hususta çetin imtihanlardan geçmiş kimselerdir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine, kadılık yaptığı Bursa'nın sokaklarında sırmalı kaftanıyla ciğer sattırılmıştır. Halid-i Bağdadi Hazretleri, kendisine ilimde güneşler güneşi denilecek kadar meşru bir alimken, gittiği Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin dergahında önce abdesthane temizliği vazifesine verilmiştir. Yunus Emre Hazretleri, Tapduk Emre dergahında herkesin ayak bastığı eşiğe başını koymuş, iç dünyasındaki bir takım ihtilaçları bertaraf edip nefsini yerle bir ettikten sonra içeri kabul edilmiştir. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri, uzun yıllar boyunca yaralı ve cerahatli hayvanatın tedavi ve bakımı, insanların gelip geçtiği yolların temizliği hizmetine verilmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri de zahiri ilmin kemaline vardıktan sonra nefs engelini aşarak hiçliği elde edebilmek için uzun bir müddet Bağdat harabelerine çekilmiştir. Velhasıl büyük mürşid-i kamillerin cümlesi tevazu ve mahviyet içindeki hizmetleriyle nefsin enaniyet, şöhret, gurur, kibir gibi illetlerini bertaraf ettikten sonra gönülleri irşad edecek bir manevi kemalata erişmişlerdir. Yani adeta ayaklar altında paspas olduktan sonra başlara taç olmuşlardır. Dolayısıyla nefsani problemlerini halletmeden ve kendi hamlığını gidermeden kemale erdiğini, işinin tamam olduğunu, gönülleri irşad edecek bir manevi kıvam elde ettiğini zannedenlerin bütün işi kuru bir taklit ve şekilcilikten ibarettir. Nitekim bu hususta kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldığı gayriya himmet ede sözü meşhur olmuştur. Şu hadise de kalbi derinlikten mahrum ve manen himmete muhtaç birinin başkalarına himmet etmeye kalkışmasındaki tuhaflığı ne güzel izah etmektedir. Necmeddin-i Kübra Hazretleri, talebedir ile birlikte salih bir zatın cenazesine iştirak eder. Mevtaya telkinde bulunulduğu sırada Hazret tebessüm eder. Talebeleri, hocalarının böyle bir anda tebessüm etmesine hayret edip bunun hikmetini sorarlar. Hazret, önce açıklamak istemez. Fakat ısrar edilince şöyle der: telkini diri ölüye yapar. Halbuki burada telkin veren kimsenin kalbi gafil, mezara giren mevtanın kalbi ise dipdiri. Gafil birinin kalben diri olana telkin vermesine taaccüp ettim. Demek ki kuru bir taklit ve şekilcilikten ibaret olan telkin ve tebliğlerin İnsanın ruhuna verebileceği hiçbir şey yoktur. Halbuki yerine göre şekil de mühimdir ama onun içini doldurmak daha öncelikli ve mühim bir vazifedir. Zira içi boş, mana derinliğinden mahrum ve ruhsuz bir şekilcilik kişiyi riya ve gösterişe götüreceği için faydadan ziyade zarara sebep olur. Bu itibarla Yunus Emre Hazretleri manevi hayatın özüne değil de sözüne itibar eden, kalpten ziyade kalıba ehemmiyet veren gafillere şöyle seslenir. Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a. Velhasıl seyru suluk yolunda nefis tezkiyesinden geçmeden, Kur'an ve sünnet istikametinde bir takva hayatı yaşamadan, sırf kuru bir şekilcilikle manevi olgunluk ve rehberlik iddiasında bulunan gösteriş düşkünlerine asla itibar etmemek gerekir. Unutmayalım ki bizler dünyaya arz-ı endam etmek için değil, arz-ı hal etmek için geldik. Makam, mevki ve sair imkanlarla gurur, kibir ve böbürlenmek için değil, bir abd-i aciz olarak hiçliğimizin idraki içinde Hakk'a kullukta bulunmak için geldik. Kalpte ilahi sır ve hikmetlerin tecelli etmesi de ancak bu hiçlik halinin idrak edilmesine bağlıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: önce kendi nefsinle meşgul ol, kendi nefsine faydalı ol ve kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum gibi olma. Cenab-ı Hak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nübüvvetinden evvel 40 sene ilahi terbiye altında yetiştirdi. Bu terbiyeden sonra tebliğ vazifesine başlattı. Zira insan daima şahsiyet ve karaktere hayran olur, hayranlık duyduğu kimseye itimat eder. Bir kimse hakkında onun şahsiyet ve karakterine göre müsbet veya menfi hüküm verilir. Onun sözlerinden ziyade hal ve davranışlarına, yani özüne itibar edilir. Nitekim Resulullah Efendimiz de İslam'ı tebliğe başlarken evvela kendi karakter ve şahsiyetinin doğruluğunu, dürüstlüğünü tescil ettirdi. Safa tepesine çıkarak kavmine, "Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem, bana inanır mısınız?" diye seslendi. Onlar da hiç tereddüt etmeden, "Evet inanırız, çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk, senin yalan söylediğini hiç işitmedik," dediler. Yani muhataplarından sözüne itibar edilen, asla yalan söylemeyen, itimada layık, son derece güvenilir bir şahsiyet olduğuna dair tasdik ve teyit aldıktan sonra İslami hakikatleri tebliğe başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi terbiyesinde yetişen ashab-ı kiramda sözde değil, özde sahabi oldular. Onların hal ve davranışları daima sözlerini teyit ediyordu. İslam ahkamını ve ahlakını bizzat kendi hayatlarında tatbik ederek kalle beraber halle de tebliğde bulunuyorlardı. Yani söylediklerini yaşıyor, yaşadıklarını söylüyorlardı. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın "inandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız" sözü de o örnek neslin taşıdığı gönül hassasiyetinin bir tezahürüydü. Dolayısıyla bugün de İslam'ı tebliğ mevkiinde bulunanların aynı şekilde el-emin ve es-sadık olmaları, şahsiyet ve karakterlerini tasdik ve tescil ettirmeleri, yani toplumdan adeta bir hüsn-i hal kağıdı alabilmeleri zaruridir. Cenab-ı Hak, "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz" buyurmaktadır. Yani tebliğ, Müslümanın hayatında son derece mühim bir vazifedir. Lakin bu vazifeyi liyakatsiz, dikkatsiz, suni ve gayri ciddi olarak ifaya kalkışmak, kaş yapayım derken göz çıkarmak kabilinden, telafisi mümkün olmayan kayıplara sebebiyet verebilir. Buysa ağır bir uhrevi vebaldir. Diğer taraftan bu ikazlar, mümini tebliğ vazifesinden uzak kalmaya da sevk etmemelidir. Zira bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilen kısmından da vazgeçmek gerekmez düsturunca, herkesin gücü nispetinde yapabileceği bir hizmet mutlaka mevcuttur. Yani benim halim, amelim, ilmim, irfanım kifayetsiz diyerek bir kenara çekilmek, mümini tebliğ mesuliyetinden kurtaramaz. Tıpkı hacı olduktan sonra bir daha günaha bulaşılmaz diyerek hac farizasını gelip gelmeyeceği meçhul ihtiyarlık yıllarına ertelemekteki garabet gibi. Halbuki günahlardan uzak durmak, hacı olsun ya da olmasın, her müminin gücü nispetinde daima dikkat etmesi gereken bir kulluk mesuliyetidir. Bunun gibi tebliğ hizmetine layık bir İslam şahsiyetine sahip olmaya gayret etmek de her müminin asli vazifesidir. Burada tebarüz ettirmek istediğimiz husus, hakkı ve hayrı tavsiye edip şerden ve batıldan sakındırma gayretinde bulunması gereken her müminin evvela kendi halini ve istikametini ıslah etmesinin lüzumudur. Davranışlarında takva hassasiyeti taşımasının ve gönül alemini ihya etmesinin zaruri olduğudur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh da, başkalarının ayıbıyla meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hali bahşedilir buyurmuştur. Kendi kalbindeki manevi hastalıkların farkında olmayıp, başkalarının kalplerini ihya hevesine kapılmaksa, ancak gaflet ve ahmaklığın bir göstergesidir. Tıpkı Mevlana Hazretleri'nin naklettiği şu kıssada olduğu gibi. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselama bir kimse yol arkadaşı olur. Beraber giderlerken bu adam bir köşede bazı kemikler görür ve Hazreti İsa'ya, "Ne olur ya İsa, bildiğin ismi azamı bana da öğret ki bu kemikleri diriltip kaldırayım," diye yalvarır. Hazreti İsa ise cevaben, "O iş senin kârın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam, haram ve şüpheli lokmanın geçmediği, yalan, iftira, gıybet ve malayani sözlerin çıkmadığı temiz bir ağız ister. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden arınmış bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki nefsi haramla kirlenmiş olmasın ve melekler gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olmadan o kimsenin duası makbul olmaz. Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin? İşte bunun gibi sende İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okumanın sana ne faydası olur ki?" der. Fakat gafil yine durmaz ve ısrarla, "Ya İsa, bu istidat bende yoksa bari sen o kemiklerin üzerine oku," der. İsa aleyhisselam bu ahmağın sözlerine ziyadesiyle şaşırır ve, "Ya Rabbi, bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece tartışmaya meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor. Halbuki ona düşen asıl ölü olan kendi kalbini ihya etmeye çalışmaktır. Kendi kalbini diriltmek için dua edeceğine, başkalarını ihyaya çalışıyor. Bu ne dehşetli bir gaflettir," diyerek hayretini ifade eder. Velhasıl boş bardakla ikram olmaz. Kendisi uykuya dalmış olan, başkalarını da uyandıramaz. Dolayısıyla evvela zihni ve kalbi ilahi hakikatlerle uyandırmak, kendi hal ve davranışlarına çeki düzen vermek icap eder ki, başkalarına yapılacak tebliğ ve telkinlerin hayırlı bir neticesi olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: "Ey oğul! Dünyalık toplarken gece odun toplayan fakat eline ne geldiğini bilmeyen kişi gibi olma. Eline geçen dünyalığın helal mi, haram mı, meşru mu yoksa gayri meşru mu olduğuna dikkat et. Bütün fiillerinde tevhid ve takva güneşiyle beraber ol." Gafil insan helal haram demeden ne elde edebilirse onu kâr zanneder. Halbuki bir mümin için helalden kazanılan bir kuruş, haramdan gelecek milyonlardan daha değerlidir. Mümin için hesabını kolay verebileceği helal mal, hayırlı maldır. Hesabını veremeyip azabını çekeceği haram malsa tam bir baş belasıdır. Bu yüzden haram yollardan dünyalık elde etmeye çalışanların kalpleri kördür. Nitekim Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh buyurur ki: "Haramlar bir ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını muhakkak duyarlardı." Kalplerini dünya hırsı bürümüş gafiller, hakla batıl, helalle haram, doğruyla yanlış gibi ölçüleri tanımaz hale gelir. Mevlana Hazretleri, dünya ihtirasıyla kalp gözünün körelmesinin kişiyi hayvanattan bile daha aşağı bir hale düşürdüğünü ifade sadedinde şöyle buyurur: "Bir köpek bile kendisine atılan kemiği veya ekmeği koklamadan yemez." Yani gözünü hırs bürümüş bir insanda bir köpeğin neyi yiyip neyi yememesi gerektiğini kontrol etmesi kadar bile bir dikkat, hassasiyet ve sakınma gayreti görülmez. Dünya nimetleri karşısında helal haram gözetmemek bu kadar feci bir manevi felakettir. Öte yandan nefs ve şeytan, kalbi zaafları bulunan kimi insanları da sureti haktan görünerek aldatır. "Sen çok kazanmalısın ki çokça hayır hasenat yapabilesin" telkininde bulunur. O da nefsine hoş gelen bu fikri dini bir saikle benimsiyormuş gibi kendince bir takım gerekçeler üretir. "Ben çok kazanıp daha çok hayır hasenat yapacağım" der. "Zor durumdaki Müslümanlara infak etmek için çok kazanmam lazım" der. "Görmüyor musunuz yeryüzündeki Müslümanların perişan halini? Biz de Müslümanları sömürenler gibi kazanıp güçlü olmalıyız ki onlarla baş edebilelim" der. Sonra da "ne yapalım, piyasanın şartları böyle" diyerek şer'i ölçülerden tavizler vermeye başlar. Faize, kara borsacılığa, burgunculuğa, velhasıl Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın tasvip etmediği türlü türlü yollara başvurur. Hırsa kapılıp hakkı olmayan şeylere el uzatmaya kalkışır. Yanlışlardan dolayı ikazda bulunanlara karşı kendini savunmak için de "yahu ben ticaretimle şu kadar insana ekmek veriyorum" der. Halbuki şahsi menfaati olmasa bir muhtaca ekmek verecek değildir. Yine "ben bu işi yapmasam yanımda çalışan bunca insan aç kalır" der. Kendisine de rızkı verenin Allah olduğunu unutuverir. Yanlışlarına kendince kılıflar uydura uydura gayesine gayri şer'i yollardan ulaşmayı zamanla mübah görmeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın "ille de çok kazanın" diye bir emri yoktur. Cenab-ı Hak helal ve meşru yoldan kazanıp imkan nispetinde infakta bulunmamızı istemektedir. Hayır hasenatın ecrinin de onların miktarına değil, infak edilişindeki fedakarlık seviyesine bağlı olduğunu bildirmektedir. Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir" buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, "Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü?" diye sorduklarında Efendimiz şu cevabı verdi. Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu. Diğeri ise hayli zengin biriydi. O da malının yanına varıp malından 100.000 dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti. Demek ki yapılan hayırların miktarından ziyade hangi fedakarlık seviyesinde yapıldığı mühimdir. Mesela Yermük Harbi'nde can çekişip susuzluktan inlerken bir başka yaralı din kardeşini kendilerine tercih ettikleri için susuz halde son nefesleri veren 3 şehidin bir kırba suyu, belki nicelerinin dağlar misali büyük görünen hayır hasenatını fazilet bakımından geride bırakmıştır. Zira Allah indinde amellerin kıymeti onların miktarına değil, hangi kalbi keyfiyetle ifa edildiğine bağlıdır. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. O Allah ki ölümü ve hayatı hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu imtihan etmek için yaratmıştır. Mülk 2. Dikkat edilirse Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede ekseru amele değil ehsenu amele buyuruyor. Yani Allah katında çok amelin değil ihlasla yapılan salih amelin mühim olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla maişet temininde, ticari ve iktisadi faaliyetlerde bir Müslüman daima helal haram sınırlarına riayet edip kendisi için takdir edilene rıza ve kanaat göstermek mecburiyetindedir. İlle de daha fazlasını elde etmeliyim diyerek ilahi ölçülerin sınırlarını zorlamaktan sakınmalıdır. Nitekim bizlere örnek nesil olarak takdim edilmiş bulunan ashab-ı kiram bu hususta son derece hassas davranırlardı. Sahabi hanımları sabahleyin beylerini evden uğurlarken, "Efendi, Allah'tan kork, sakın evimize haram lokma getirme. Zira biz dünyada açlığa sabrederiz, fakat ahirette cehennem azabına tahammül edemeyiz." diye nasihatte bulunurlardı. Yani onların gayesi, haram ve şüphelilerle bulanmamış, helal ve temiz kazancı elde etmekti. Böyle olduktan sonra rızık az olmuş, çok olmuş, bunu dert etmezlerdi. Cenab-ı Hak, his ve fikirlerimizi, hal ve davranışlarımızı daima rızasıyla telif eylesin. Razı olduğu hudutlar içinde bir kulluk hayatı yaşayabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Abdülkadir Geylani, Rahmetullahi Aleyh 2 başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.